Ayrım 18.
2040 yılının 10 yaş çocukları kahkahalarla gülmezler mi bunlara? Gülerler, gülerler. Nasıl ki biz daha şimdiden gülüyoruz, biraz da üzülerek. 12-12-1992. Sorulara yanıtlar, demokrasiyi kanıtlar. Bir kadını sevmekle bir devleti sevmek arasında ne fark vardır? Hiçbir fark yoktur. İkisinin de aşıkları sevdiklerini bir an önce soymak için fırsat gözlerler. Türkiye'de yılda ne kadar kurtarıcı yetişiyor? Artan erkek nüfusu kadar 800 bin dolaylarında. Ne kadarı işe yarıyor? Can kurtaran şoför olanlarından bazıları. Bir düşünür diyor ki, biri beni kazıklarsa Tanrı onun belasını versin. Aynı kişi beni bir daha kazıklarsa Tanrı hem onun belasını versin hem benim belamı versin. Aynı kişi beni bir daha kazıklarsa Tanrı yalnız benim belamı versin. O düşünür bunu kimin için söylemiştir acaba? Şurası kesin ki Sayın Demirel için söylememiştir. Monarşik, despotik, oligarşik ülkelerde halktan toplanan paralarla devlet hazinesinden geçinenler kendilerini devlete özdeşleştirerek nafakalarını sağlayan halk insanlarına Züleyfa'nın pineye bakması gibi tepeden bakarlar. Demokrasilerde ise devletten geçinenler kendilerini aylığa bağlamış olan vatandaşların hizmetinde olduklarını bilirler. Türkiye'de hazineden geçinenlerin durumu bunlardan hangisininkine daha yakındır? Evlenme hazırlıkları içinde olan bir kız gelinlik diktirmek için terziye gitmiş. Terzi, bakire olanlara beyaz tülden, olmayanlara mavi tülden gelinlik dikiyoruz. Siz hangi renkten istiyorsunuz demiş. Kız biraz düşünmüş. Şey demiş, beyaz tülden olsun ama üstünde mavi puanları da bulunsun. Bizde her türlü denetimin dışında resmi görev yaparcasına rahat, Kürt milislerine milyonlarca dolarlık silah getiren kaçakçıların tarihsel bir kökeni var mıdır? Vardır. Yiğit ve bahadır ve de cengaver atalarımızın sporunu sürdürüyorlar. Ülkenin her yanında cirit atıyorlar. Neden kendimizi asker millet diyoruz? Ömürleri ülkedeki 300 bin kahvede geçen erkekleri zorunlu olarak askere alıp kendilerine para ödemediğimiz için mi? Hayır, kahveci millet dememek için. Los Angeles ile Atlanta'da Amerikan siyahileri ayağa kalkıp ortalığı yaktılar, yıktılar, cehenneme çevirdiler. Çünkü aşırı hız yaparken bir siyahiyi yakalayan Los Angeles polisi adamı bayıltıncaya kadar copla dövmüş, bu işkence sahnesi de amatör kamerayla saptanmıştı. Ne var ki Los Angeles mahkemesinin beyazlardan oluşan jürisi işkenceci polisleri beraat ettirdi. Kızılca kıyamet o yüzden koptu. Bizde böyle şeyler asla olmaz. Polis ırk ayrımı gözetmeden kimi döverse dövsün, attığı dayak amatör kamerayla asla saptanamaz. Asla saptanamadığı için de polisler mahkemeye verilemez. Polisler mahkemeye verilemediği için de beraat edemez. Beraat edemediği için de kimse zaten ayağa kalkamaz. Zaten öyle bir şey olsa suçlu olarak değil, düşman olarak ilan edilir ve üstlerine askeri birlikler gönderilir. Biz neden bu kadar demokratikiz de Amerika bu kadar ırkçı? Şundan, Amerika keşfedilmeden önce Davut Paşa mahallesine adını veren 2. Beyazıt'ın sadrazamı Davut Paşa, daha önce Edirne'de kadılık yapmış bir hukukçuydu. O zamandan bu yana hukukun egemenliği iyice pekişmiştir bizim ülkede. Tarihi boyunca yeterli kaynaklar yaratamamış bir devlet ne kadar devlet sayılır? Plastikten yapılma çiçekler ne kadar çiçek sayılırsa? Modern araçlarla donatılmış, yüksek maaş alan güçlü bir polis örgütü kuracak kadar kaynak bulunamadığında devletin durumu ne olur? Şöyle olur, dağ eşkıyasının üstüne köylüleri gönderirsin, köylüler şehit olur. Asayiş gazi, devlet de niyazi. Bayrağı hilali toplumlar neden durmadan devletlerinin çok güçlü olduğunu söylerler? Belki bir inanan bulunur diye. En sağlıklı kaynak nedir? En sağlıklı kaynak teknoloji ve mal üreterek dışarıya satmaktır. Ya bunu kıvıramadığın zaman? Bunu kıvıramadığın zaman ise yapacağın tek şey çaresiz palavra atmaktır. Euro Türkler magandayı nasıl tanımlar? Şöyle, mangal üstünde boru, tanrım sen beni koru. Maganda magandadır, asla yaratmak değil beleşçiliktir zoru. 25-1992. Dertleşme. Size bir sır söyleyeyim mi? Dün, Tanrı uzun ömür versin, 90 yaşındaki annemin gıdılarını öptüm. Annemin gıdılarını da sonsuz öpüyordum. Artık çok da uzun olmayacak bir süre sonra ikimiz de sonsuzda eriyip gidecektik. O beni dünyaya getirmişti ve ikimiz de sonsuzda kaybolacaktık. O annem ki ben 8 yaşındayken bir deniz kıyısı okulunda yapayalnız bırakıvermişti. 50 yaşındayken kendisine sormuştum. Beni hiç sevmedin değil mi? Evet demişti. Oysa ben onu ne kadar çok sevmiştim. Annelerince sevilmemiş çocuklar yazıyla falan uğraşırlar. Bazen rüyalarımda yüzlerce hatta binlerce parmağın üstüme uzandığını görürüm. Sen suçlusun diye. Kerimecik de beni suçlardı, savcılar da. Son kez savcı beni suçlamadı, yargıçlar da. Tek oturumda akladılar beni. Oysa 20 yıl önce Şevket Kazan yine beni suçlamış bir avuç gökyüzünü toplatmıştı. 30 yıl önce de mecliste yüzlerce insan beni suçlamış dokunulmazlığımı kaldırmışlardı. İsmet Paşa savunmuştu beni. Anayasa Mahkemesi de meclisin dokunulmazlığımı kaldırma kararını bozmuştu. Dün annemin gıdılarını öptüm. Sonsuzu öper gibi. Cevdet Sunay neden istemişti ki ille de hapis yatmamı? Yüzlerce yıllık hapis cezaları birbirine takılıp üstüme yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk bu kadar yoğun eziyeti bana reva görmemişti. Birbirine eklenmiş ikinci cezamın bitmesine 4 gün kala beni affetmişti. Kimse ne yazılarımı basıyor ne piyeslerimi oynuyordu. Beni sokakta görünce başını çevirmek için bir yurtseverlik simgesiydi. Bir düdüklü tencere kapağının altındaki yalnızlık basıncının kara basanları içindeyim. Hala bazen rüyalarımda yüzlerce hatta binlerce parmak uzanıyor üstüme. Sen suçlusun. Neden bu kadar çok suçlandığımı kendi kendime de sorduğum oluyor. Çünkü yarım yüzyıldır yazı yazıyorum. Türkiye'de yazı yazanları insanın büyük elçi olmuş sınıf arkadaşları bile sevmezler. İte kaka bugüne kadar geldik. Dün annemin gıdılarını öptüm sonsuz öper gibi. Sonra Ahmet'le Mehmet'le birlikte olduk. Onların doğduklarında sanki Tanrı katına çıkmışçasına yıldızı bir mutluluk dolmuştu içime. Kundakları açıldığında minicik ayaklarını öperdim. Ahmet'i Ankara doğum evinden eve götürürken taksiye verecek param yoktu. Şoföre kusura bakma param yok. Gel istersen bir kahve iç demiştim. Bu kadar uğurlu bir günde paranın lafı mı olur demişti. Annem aracılığıyla babamdan 50 lira borç istemiştim o günlerde. Yanıt şöyle gelmişti. Hangi taş sertse gitsin başın ona vursun. Şoför çok daha anlayışlı çıkmıştı annemle babamdan. Ahmet, Mehmet, Zeynep kocaman oldular. Onların ellerine yanaklarına dokunurken hala yıldızlar dolanıyor içimde. Yeryüzü serüvenindeki parantezin artık kapanmasını özlüyor gibiyim sanki. Durmadan suçlanmış olsam da salt yazı yazarak yaşamışlığın tuhaf bir tadı var içimde. Bir daha dünyaya gelsem yine sadece yazı yazardım. 13.3.1997. Bizim kültürümüzde yel değirmeni yoktur. Yaralı tavşan görmüş aç kurtların alt çeneleri öne doğru uzayan açık ağızlarıyla birbirlerine hırlarkenki dış görüntüleri. Ne oluyorsunuz yahu? Nedir alıp veremediğiniz, paylaşamadığınız yahut var hırsınızla kapma dalaşmasına girdiğiniz şey? Biraz sakinleşin lütfen. 100 yıl sonrayı düşünün. 1000 yıl sonrayı. 100 bin yıl sonrayı, 1 milyon yıl sonrayı, 1 milyar yıl sonrayı. 1 milyar yıl sonra arz küresi 45 milyar yıl daha yaşayacak biliyor musunuz? Evrensel piyasalarda kendi becerisini kanıtlama yarışına girmeyi, kendisinin tarihsel kültür olarak pekiştirememiş toplumlarda egemenlik kapıp hazineden geçinme kavgalarının sonu gelmez. Ve ne hukuk, hukukun evrensel ilkeleriyle bütünleşir ne de ekonomi. Şimdi gelin gerginliğinizi gevşetin, dalgamızı geçelim biraz da. Bütün bu sirkeleşmenin kökeni Türklerin yel değirmeni yapmamış olmasına dayanır. Atmıyorum vallahi, doğru söylüyorum. Yel değirmenleri denizcilikle ilgili muhteşem bir buluş olarak uygarlık, yani insan hayatını daha kolaylaştırıp daha güzelleştirme çabalarının tarihinde yepyeni kapılar açmıştır. Yelkenli gemileri denizler ötesine götüren rüzgarlardan, aynı zamanda buğdayları öğütecek yeni bir olanak daha sağlanması düşünülmüştür. Kıyılara büyük pervaneleri rüzgarla dönen değirmenler yapılmıştır. İçerlerdeki köylerin delikanlıları hasadı, kıyılardaki yel değirmenlerine taşımaya başlayınca, değirmencilerin kızlarına aşık olma türküleri de yine o dönemlerde başlamıştır. Kıyılarda limanlar, siteler serpilip gelişmiş, gemilerle deniz aşırı yerlere yapılan ihracattan usul usul bir ticaret burjuvazisinin ilk tohumları güçlenip filizlenmiştir. Orta çağın ortasına rastlayan o dönemlerde Türkler yeni çıkıyorlardı tarih sahnesine. Ve göçer bir yaşam düzeninde oraya buraya baskınlar yaparak talanla geçinmeye uğraşıyorlardı. O nedenle de bizim kültürümüzde şunu yaptık, bunu yaptık yoktur. Şurasını aldık, burasını aldık vardır. Üçüncü Mehmet'ten sonra orasını burasını alma olanağı kalmayınca kendi hazinesiyle kendi hazinesine ait toprakları yağmalama dönemine geçildi. 400 yıldan bu yana topraklar gitgide küçülürken çalkantılar da bir türlü bitmedi. Böylesi otofajik kendi kendini yiyip bitirme alışkanlığından ancak evrensel ölçülerle bütünleşerek çıkılabilir. Ama bunun da dinamizmi henüz tam çalışamıyor. Türkiye'nin sorunu sadece yönetici sorunu değildir, mesleksizlik sorunudur. Evrensel piyasalarda kendini kanıtlama cerbezesinden yoksun olunca kurtların içerideki yaralı tavşanı paylaşma hırlaşmaları keskinleşiyor. Hazineden alınan para hazineye konandan çok olunca da enflasyon %100'ün üstüne doğru dikiliyor. Bu kısır döngü kırılmaz değildir, kırılır. Globalleşme kendi kendini tırpanlayarak çökerten toplumları düze çıkarmak ve onları da daha zengin bir tüketim alanı durumuna getirmek zorunda. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hazineden geçinmelilerde büyük bir azalma olacaktır buralarda. Evrensel ölçülerde kendisini daha belirginleştirecektir. Sıkmayın canınızı. İnsanlık kötüye gitmez. Türkiye'de gitmez. Yazı ve sanata karşı bitmeyen öfke. Türkiye, NATO üyesi ülkeler arasında okuma yazmaya karşı duyduğu ilgisizlikle ünlüdür. Nüfusunun 1/4'ünün gazeteye elini bile sürmediği bir başka NATO üyesi yoktur. Hele 14 milyon aile içinde evinde 10 ciltlik dahi olsa bir kitap rafı bulanını ancak parmakla gösterebilirsiniz. Türkler konuşmayla yetinen bir toplumdur. 1400 yıllık tarihlerinde yazılı evreye bir türlü geçememişlerdir. Başka bir anlatımla kendi ana dillerini doğru dürüst okuyup yazma becerisiyle böyle bir uğraşa merak duyma gelişmesinin dışında kalmışlardır. Tarihsel ve toplumsal özel bir olgudur bu. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'la başlayan çağdaşlaşma hareketleriyle birlikte akıl almaz ölçüde bir de yazı ve yazar düşmanlığı başlamıştır. Ve bu düşmanlık her dönemde biraz daha artarak günümüze kadar geldi. Son 130 yılda mahkemelerden, sürgünlerden, zindanlardan geçmiş ozan ve yazarların bir listesi çıkarılsa tüm dünya şaşkınlıktan küçük dilini yutardı. Türkiye gibi okuma yazmaya karşı böylesi duyarsız bir ülkede neden baştaki yöneticiler bu kadar zalim davranıyorlar yazı ve sanat adamlarına? Bu sorunun yanıtı sanırız ki çağdaşlaşma hareketleriyle birlikte hızlanan siyaset kavgalarının okur yazarlar içinden kökenlenmesidir. O nedenle de baştaki siyasetçiler yazı ve sanat adamlarını gizli bir rakip olarak görüyorlardı kendilerini. Bir başka neden de halk kitlelerinin yazı ve sanat adamlarını yeterince ödememesiydi. Halk kitleleri yazı ve sanat adamlarını yeterince ödemediğinde onların da bir bölümü siyasete ve dolayısıyla hazineye dikiyorlardı gözlerini. Ve iki olasılık çıkıyordu ortaya. 1- Ya baştaki siyasetçilerin dal kavukluğunu yaparak onlarla bütünleşmek. 2- Ya baştaki siyasetçilere karşı onları eleştiren yeni bir akımın öncülüğünü yapmak. Bunların dışında bir de evrensel kriterleri benimseme kavgası verenler vardı ki onların sayısı çok fazla değildi. Sultan Aziz'i, Sultan Hamit'i, Sultan Reşat'ı, Enver Paşa'yı ve Gazi Yövenler de vardı, onlara karşı çıkanlardı. Halk kitleleri dar bir çerçevede geçen bu tür didişmelerle çok da ilgili değildi. Ama baştaki siyasetçiler ilgiliydiler ve gerektiğinde kendilerine alkışçılık etmeyenlere karşı çok zalim davranıyorlardı. Bizim kuşak gerçek bir demokrasiyi oluşturan evrensel kriterlere uygun olarak emekçilerin sınıf bilincine kavuşması için az uğraşmadı. Ne var ki Ankara'nın ödü kopuyordu böyle bir bilincin pekişmesinden. Çok acılar çekildi. Siyasete ve hazineye göz dikme karşılığında da değil, sadece çağına layık olabilme karşılığında. Yaşar Kemal'in bir yazısından ötürü uğradığı yeni mahkumiyet, özellikle hukuk alanında Türkiye'nin ne kadar derin bir karanlıkta kaldığını gösteriyor. Eski bir Rumeli deyimi vardır. Ağızda pilav pişse, benden tuna kadar yağ derler. Onca laf, nutuk, demeç, vaat, hukuk mutfağında bir kaşıklık pilav bile pişirmeye yetmemiş işte. 19-10-1996. Bir lanetliler bahçesi kurmalıyız. Özel TV kanalları eskiden hasır alt edilmesi adet olan alengirli konuları gündeme getirip milyonlarca izleyiciye yansıttıkça Türkiye'nin çapsız ve çapaçul yuttur kaydır fır döndüler içinde gün günden daha çok döküldüğü gerçeği çıkıyor ortaya. Size belki ters gelecek ama bu aslında sağlıklı bir işarettir. Çünkü Türkiye'deki yönetim loloları eskiden mis gibiydi de gitgide yozlaşıp daha çok çürümedi. Sadece eskiden her türlü rezillikle keleklik, Türkiye Türk propagandası yapma demagojilerinin ucuzca şarlatanlığı arkasında üste hemen örtülerek halk kitlelerinden gizli tutulurdu. Fısıltı halinde dolaşan arsa yolsuzlukları, ithalat kotalarıyla döviz tahsislerindeki skandallar, resmilerle piyasa arasındaki içli dışlı kumpaslar sayesinde bölüşülen kara borsa vurgunları ne radyo haberlerinde açıklanabilir ne de basında yazılabilirdi. Ve okullarda, bayram nutuklarında, gazetelerde Türkiye Türk propagandası fayrap edilirdi. Türk üşümez, Türk korkmaz, Türk çalmaz. Büyük ölçüde uydu teknolojisindeki gelişmeler sayesinde Türkiye kendi derme çatma yapısı ve yutlur kaydır üstüne oturulmuş endazesiz mavallarıyla yüz yüze gelmeye başladı. Birçok çöplüğün üstünde projektörler yandı birden. Bundan irkilmemek gerekir. Çok eski ve saklı bir hastalığın su üstüne varmasıdır bu. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay son demecinde ayrı bir yürekle şöyle diyordu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'nda Türkiye'deki hukuk dışı kararlardan şikayetle ilgili 300 dosya var. Türkiye kendi hakkında açılmış bu davaların hepsini kaybedecek ve şikayet sahiplerine trilyonlarca lira tazminat ödeyecektir. Türkiye'deki acı, ayıp ve nasırlaşmış hukuksuzluğun uluslararası tribünlerde hevenk hevenk sergilenmeye başlaması da denebilir buna. Ve bu dahi küçülmekte olan dünya sayesinde gerçekleşen yeni bir aşamadır. Türkiye neden kendi insanlarını hukukun evrensel ilkelerine ters düşen zalim cezalar vermekte bu kadar ilkel bir pozisyona düşüyor ki? Tüm çürüklüklerin en beter tümörü buradadır. Türkiye hukuksal ciğerlerini büyütmek ve yeryüzünde bir prestij tazelenmesi yaratmak istiyorsa ki istemelidir. Son 70 yılda görülmüş siyasal davalarla düşünce suçluların tümünü uluslararası bir hukukçular topluluğu önünde yeniden ele almalıdır. Ve mesleğini ihanet ederek hukukun evrensel ilkelerine aykırı, zalim kararlar vermiş olanların adları bir parkın bir köşesinde kurulacak lanetliler bahçesine siyah taşlar üstüne beyaz harflerle yazılıp dikilmelidir. Bir parkın bir köşesinde kurulacak bir lanetliler bahçesi Türkiye'nin demokratik onuru ve yüz akı olur. Öncelikle eserlerinden, düşüncelerinden ötürü suçlanıp yıllarca cezaevlerinde süründürülmüş sanatçı, yazar ve bilimcilerin mahkumiyet dosyaları yatırılmalı hukuksal bir otopsi masasına. Ve hukuka kimlerin ihanet etmiş olduğu saptanarak lanetliler bahçesinde gelecek kuşakların ibretine ve insanlığın ortak aforozuna sunulmalı. Türkiye'nin akıldaneleri böyle bir öneri gerçekleştirebilecek kapasitede değiller henüz. Böyle bir toplumsal öz eleştiriyi göze alacak çağdaşlıkta da değiller henüz. Ama bir gün sanırız böyle bir lanetliler bahçesi kurulacaktır Türkiye'de. Hem hukukçu görünüp hem de hukuku hançerleyerek beyinselliklerinden ötürü insan hayatlarını ezmiş, bitirmiş, yok etmiş olanların da ödeyecekleri bir bedel bulunmalı elbet. Türkiye ne içeridekilerin dışarısını ne dışarıdakilerin içerisini görebildiği, perdeleri indirilmiş bir garsoniyer gibi mi kullanılmalıydı? Demir ökçelerin dilediğini ezip çiğnediği bir tasallutane gibi mi? Ve kimler ne kazandı bundan ve Türkiye neler kaybetti? Bugün bir yığın çöküntü ve kurnazlık kuluçkası divanilikler ortaya çıkıyorsa bu önemli ve olumlu bir aşama. Kimse irkilip umutsuzluğa kapılmamalı. Kitabın sonu. 7 Eylül 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr